podcast dinle.
İyi akşamlar dileyerek söze başlayalım. Her zamanki gibi. Efendim, Eflatun'un bir eşini bulmak zor da değil, imkansız. Eşsiz bir adam. Bu demin bahsettiğiniz o üç sac ayağını, o üç sütunu kuruyor. Batı medeniyetleri camiasını belirleyen üç dayanak, payanda diyelim, bunların kurucusu. Ama aslına bakarsanız el atmadığı, nasıl diyeyim, müdahil olmadığı hemen hemen bir alan yok. Bu iddialı olmasından, amiyane bir deyimle söyleyeyim, ukalalığından ileri gelen bir şey değil. El atmak zorunda olduğunu düşündüğünden, bunu bir görev bilmiştir. Din adamlarında, peygamberlerde, işte ne bileyim ben, velilerde gördüğümüz çok belirgin bir özelliği Eflatun'da da tespit ediyoruz. Görev adamı olmak. Bir görevle yükümlü olduğunu düşünüyor, duyuyor. Ömrünü buna adıyor. Başlarda, gençlik günlerinde böyle bir anlayışı yok. Daha önceki konuşmamda söylediğim gibi çok zengin, iki taraflı, yani anne baba tarafından asilzade, rahat, biraz da uçarı bir yaşama tarzında Atina en parlak, en müthiş günlerini yaşamış. Şey, dünyaya geldikten sonra Eflatun ne dedi demiştik, 427'de Atina'nın en parlak günleri, Perikles sonrası, şeyin sonuna yaklaşıyoruz. Pelopones harplerinin muazzam bir şey patlaması var. Medeniyet patlaması var. Bu medeniyet patlamasının içinde maddi yaşama şartlarının yüksekliği yanı sıra kalbur üstü bir irfan hayatı var Atina'da. O en önemli edebiyatçıları, tiyatro yazarları, şairler, zaten tiyatro yazarı, şair hemen hemen çoğunlukla aynı kişi oluyor. Daha önceki dönemlerde tiyatro henüz arz-ı endam etmeden önce şairler vardı. Ama şimdi tiyatro yazan adam aynı zamanda şair. Çünkü tiyatro eserleri manzum olarak, zaten üstün edebiyat eserleri hep yakın bir geçmişe değil, manzum olmuştur. Büyük roman yazarlarında mesela Tolstoy, Dostoyevski vesaire, bunlar manzum değildiler. Ama gelmiş geçmiş en büyük yazar diyebileceğimiz Wolfgang von Goethe'nin mesela bütün eserleri şeydir, manzumdur. Shakespeare'de de öyledir vesaire. Bizde de öyleydi.
Platon'un eserleri manzuma gidiyor.
Manzum.
Peki bunda o bahsettiğiniz o tiyatro ya da tragedya geleneğinin de bir etkisi var mı?
Onun etkisi var ama görüşlerini herkese anlatmak istiyor. Eserlerinin zorluğu da buradan ileri geliyor. Eserleri herkese anlatmak isterken burada zihinlere takılıp kalması için manzum yazıyor. Manzumu ezberlemek daha kolaydır. Çünkü ağırlıklı sözlü edebiyattır. Daha önce konuştuk bunu. Sokrates bağlamında sözün kutsallığı var. Ve bu söz konuşulduğunda esas ağırlık taşır. Çünkü sözle birlikte karşı karşıya gelme olayı var. İnsanların bir araya gelmesi çok üstün tutulmuştur. Özellikle din tarafından. Bütün büyük dinlerde, bildiğimiz, tanıdığımız büyük dinlerde, mesela yemek, birlikte yemek çok önemli bir yer tutar. Bizde öyledir. Mesela İslam'da Hristiyanlığın en önemli remizi, sembolü Hazreti İsa'nın son akşam yemeğidir.
Havarileriyle beraber.
Havarileriyle, yani can dostlarıyla birlikte yediği akşam yemeği ve en çarpıcı hadise hayatta en çarpıcı, en yıkıcı olay ihanettir. Can yoldaşlarından birinin ihanetine uğruyor. Bunun dile getirilme imkanı yok. Bunun insanda yarattığı tepkiyi, o duyguyu anlatamaz.
İşte o
ancak yaşanır.
O trajediye en büyük örnek değil mi hocam işte bu?
Tabii. O ancak yaşanır. Diyorum ya, dinin en üst kesimi mistikliktir dedik. Mistiklik dile getirilemez. Tıpkı aşk gibi. Yani kadın erkek arasındaki ilişki nasıl dile getirilemezse, anlatılamazsa, romanlar hep bunun üzerine, şiirler bunun üzerine, bunu anlatamıyor yine de. Bir yaklaşım var ve bu yaklaşım daha ileride geleceğimiz felsefeden kesin olarak burada ayrılıyor işte. Doğrudan doğruya bildirilemiyor. Felsefi görüş ve onunla birlikte tabii bilim düpedüz, doğrudan doğruya verilir. Duyguların ifadesi, duygular tek başına ifade edilemediğinden söz mü etmiştim, kavramlara büründürülerek dile getirilebilirler. Ve burada hep yaklaşım vardır. İma yoludur. Sezdirilir. Remizlere başvurulur. Remiz yoluyla anlatılır. O yüzden de bütün dinlerde, bunların içinde en az bu dediğime şimdi başvuran İslam olmuştur. Kur'an en düşük seviyededir. Nerede? Efsanelerin anlatılmasında. Vahdet vahiy dinlerinden önceki dinler veyahut da onlar zamanında da ortaya çıkan çok tanrılı dinlerde %90 veyahut da onun üstünde efsane anlatılır.
Peki Kur'an'da efsanelerin diğerlerine göre daha az olmasının sebebi nedir?
Yani ilahi tebliğ diyelim, Tanrı tebliğinin en olgun odur da ondan. En mütekamili. Daha ileride gelip bundan bahsedeceğiz. Çünkü yanlış bir anlayıştır. Kur'an son gelen tebliğ değil. Bütün tebliğlerin mecmuudur. Öbürleri hepsi onun bir kısmıdır.
Cüzüdür.
Cüzüdür. Öyle diyebiliriz. Evet. Bu iddiayı taşıyor. Yani o öbür dinle olan insanlara ben burada küçümser bir tavır içinde falan değilim. Bu Kur'an'ın tavrıdır. Ben buyum diyor. Yani Allah'ın topyekün insanlara hitabı, seslenmesidir. Alenen seslenmesi. Bir de gizli seslenmesi vardır. İşte o hepimizi tek tek vicdan yoluyla olur. Neyse şimdi bunlar bizim konumuzun dışında. Dönelim Eflatun'a. Eflatun çok başvurur şeylere, efsanelere. Çok başvurur. Bu efsaneden hareket ettiği anlamına gelmez.
Remiz olarak kullanıyor.
Remiz olarak kullanıyor. Daha kolay anlaşılabilirim görüşünde. Çünkü Eflatun en zor ve yanıltıcı anlatan kişidir. Hilebaz olduğundan değil, anlattığı konu olağanüstü derecede zor ve olağanüstü derecede çeşitli. Bunu aynen din metninde gördüğümüz gibi akıl mali bütün insanlara sesleniyor. Herkes bundan kendine göre bir pay çıkarıyor. Ortalama akıllı bir, mesela bizim bir devlet başkanımız vardı bir tarihlerde. Sabah akşam bize Eflatun anlatırdı. Eflatun devletini okuyormuş, şöyleymiş, böyleymiş falan. Düşünebiliyor musunuz? Felsefeyle falan alakası olmayan, biraz önce söylediğim gibi öyle ahım şahım da bir zekası, ki aklı diyelim, olan bir kişi değil. Nedir? Çok alel umum bir olay Eflatun'un söyleşileri. Herkes buna kulaç atıyor.
Bir yönüyle çok tehlikeli bir şey değil mi ama?
Çok tehlikeli bir şey. Anlamak olağanüstü, yani özünü anlamak, künhüne varmak olağanüstü derecede zor ve belki de imkansız. Ölümüne yakın bir tarihte bir düş görür. Kendisini kuğu olarak görüyor düşünde. Kuğu olmuş. Uçuyor. Konuyor. Tam kendisini görecek, anlayacak düşünde. Bu kuğu, yani Eflatun yine uçup gidiyor. bir türlü Eflatun kendini yakalayamıyor.
Hocam o görüşlerinin de sürekli olarak revize edilmesi bununla
hiç
ilgili.
Hiçbir yerde durmuyor. Her eseri tamam sonuna geldik diyorsun. Burada şunu söyleyecek diyorsun. Pat gadak bir farklı şey geliyor. Bozuyor onu.
Aslında bu Eflatun'dan ideoloji neden çıkmayacağına dair de bir şey verebilir mi bize?
Bu felsefe bilimin esasını teşkil etmiş. Eflatun'un bir yönü bu. Bu felsefe bilim yönü. Bir başka yönü var ki orada da aşırı derecede sabit. Hiç oynatamazsın orada. O yüzden de ne kadar çağımızda kabak varsa işte yok faşist diyorlar, yok komünist diyorlar, yok bilmem ne diyorlar filan falan. Demek istedikleri yobaz. Yaşamaya dair insanın yaşamasıyla ilgili görüşlere geldiğinde ki bunlara ne diyoruz? Edep diyoruz. Ve buradan bir ahlak geliştiriyor. Oralarda hiç oynatamazsın onu. Bu büyük değişikliğe, hayatındaki bu devrime yol açan üstün insan, o olağanüstü adam Sokrates'tir. Adamın kendisi çok önemli bir nokta, hayatıyla bütünleşmiştir Sokrates. Sokrates yazdıklarıyla değil, yaşadıklarıyla kendini İlanen tebliğ etmiştir.
Yani düşünce eylem birlikteliği var.
Düşüncelerini hareketlere tercüme etmiştir. Ve o ne büyük bir kader ki o hareketleri ve tabii arkasında duran düşünceyi bize nakledecek tarihte görülmüş en önemli dahi çıkıyor karşımıza. Eflatun gibi bir talebesi olmasaydı, bir müridi olmasaydı Sokrates'in, talebe diyemeyiz, müritti orada. Biz Sokrates'i tanımayacaktık yani. Böylesine kenardan köşeden kulağımıza çalınıp geçecekti. Öbür bir sürü bilgiyi tanıdığımız gibi. Onu biz bu derece İçten içe tanımamızı sağlayan
hocam şey gibi Sokrates hayatıyla sözü mündemiş, onun öğrencisi de Sokrates'le mündemiş bir tablo çiziyor sanki bize.
Sokrates'le mündemiş'ten fazla Eflatun. O zor. Bu adam nerede Sokrates'le iç içe, nerede kendisi? Orası çok şey götürüyor.
Ayırt etmek çok zor.
Çok zor. Hadi gençlik dönemi söyleşilerinde büyük ölçüde Sokrates'i bize aktarıyor. Maksadı da bu zaten. Araç olarak kullanmıyor. Kendini tamamıyla ona adamış durumda. Ve hayatını bu yönde değiştiriyor. İşte oraya geleceğim. Rahat, uçarı bir ilk gençlik dönemini yaşarken 21 yaşlarında filan yaşında o civarda Sokrates'e rast geliyor. Onun şeyine giriyor. Çekim gücüne giriyor. İşte bir 10 yıl falan sürüyor herhalde. 30'larındayken Eflatun, Sokrates idam ediliyor. 70'indeydi o zaman. Tam 70 yaşına gelmişti.
28 yaşındayken hocam şey Eflatun.
İşte evet. Aha. 30'a yakın bir yerdeyken şey idam ediliyor. Hayatını değiştirmesi, demin dediğimi tekrarlıyorum, kendini görev denizine atıyor. Görevlendirilmiş olarak.
Bu Sokrates'te de çok fazla
Sokrates'i
var.
Sokrates'i anlatmak ama o da değil. Sadece o değil. Kendini insanlara adam. Ama günümüzdeki o aklı bir karış havadaki insancılarımız, iyilik meleklerimiz filan var. Ben kendimi insanlığa adadım. İşte benim milletim, toplumum, ıvırım, zıvırım yok. Ben bütün insanlığa öyle bir şey değil. Bir mantık silsilesi içindeyim.
Hakikat ramına değil mi hocam?
Tabii. Önce kendini toplumuna alıyor. Öncelikle bir Atinalı. Atina'yı yükseltmeye, yüceleştirmeye refah demeyeceğim, refah peşinde değil, bir devlet kutluluğunu arıyor. Devlet kutluluğu, işte bizim kızıl elma dediğimiz hadise. Çok ilgi çekici bir şey. Atinalı'nın devlet insanı olduğunu bilincine vardırmak. Vatandaş diyoruz, devletin insanı, devlete bağlı olan kişi vatandaştır.
Bunun sebebini Peloponnes savaşları olarak açıklayabilir miyiz?
Bunun çok sebebi var. Toplum adamı birincisi. Toplumcu demek istemediğimden toplum adamı diyorum çünkü toplumculukta bir kekreklik, bir nasıl diyeyim, katı bir ideolojik tamır var. Bu değil aradığı. Atina toplum olarak, millet olarak çok büyük sıkıntılar ve sorunlar içinde. Bu savaşların sonunda, bu Peloponnes savaşları sonunda büyük sıkıntılar içinde. Toplumsal sıkıntıyı aşmanın en sağın yolu insanların biyolojik, biyotik bağlılık güdüsünden kurtulmaları. Oba, boy yahut kabile, aşiret, menfaat, aile saplantısından kurtulmanın yolu vatandaş olmak. Çünkü vatandaşlık bizi taşıyacağı o ülküselliğe ulaşmaktır. İdeale ulaşmak. Ben inançlarımdan, ülkülerimden ötürü şu toplumun bir mensubuyum. Çıkarımdan, kan bağımdan, ailemden, ıvırımdan, zıvırımdan değil. Bağlı bulunduğumuz inançlar mecmuundan dolayı o inançlar mecmunu, o inançlar camiasını ortaya koyan hukuk. O hukukun topluma teşmili ve benimsetilmesi siyasettir. Eflatun'un takıntı haline getirdiği devlet, devletçilik iktisadi değildir. Çağımızda bu bakımdan karıştırmayalım. İktisadı sevmez. Maliyeyi, alışverişi ve bunun götüreceği maddi safahatı öyle diyelim, maddisine de lüzum yok, safahat zaten maddi bir olaydır. Kesinlikle reddeder. Onun devletçiliğinin temelinde hukuk ve siyaset yatar.
Ve adalet tabii ki.
Bunların ucunda, bunların üstünde adalet var. Adalet ilahidir. Tanrı'nın insanlardaki yansısı adaletin hukuka aksedişidir. Tanrı, daha ileride geleceğiz, şimdi burada sadece bir kelime olarak geçelim. İyilik ideasıdır. En üstün iyilik. İslam'da buna hayrul ula diyoruz. En üstün iyilik Tanrı'dadır. Tanrı'da kötülükten eser yok. Her şey zıttıyla bilindir. Tanrı anladığımız kadarıyla Eflatun'dan bilmediği bir şey varsa o da kötülüktür. Nasıl ortaya çıkıyor kötülük? Kötülük diye bir şey yok.
Eflatun'a göre yok.
Yok. İyiliğin ideası vardır ve o da Tanrı'ya içkindir. Tanrı'dadır. Öbür idealar Tanrı'da mıdır? Tanrı'nın dışında bir yerde midir? Büyük ihtimalle Tanrı'nın dışında, onlara bakarak, onları da o yaratıyor ama. O yarattıklarına bakarak, örnek olarak, çünkü biçim onlar.
Her şey iyi iddiasından çıkıyor değil
Her
mi?
Her şey ondan çıkıyor. Tanrı'dan, iyiden çıkıyor. Kötülük, Tanrı'dan gelen ziyanın zayıflamasıdır. Deniz örneğinde anlatır. Denize dalıyorsun, derinlere iniyorsun, derine iner ya dalgıç, indiği ölçüde de aşağısı karanlıklaşır. Derinler karanlık.
Peki dünya kötü bir şey mi oluyor o zaman?
Tanrı'dan uzaklaşıldığı ölçüde kötü oluyor. tekrar ediyorum, bunlar henüz bunlar konumuz değil ama madem ki şey yaptın, Tanrı'ya en yakın olan, en fazla onun ziyasını alan, ışık demiyorum çünkü ışık fizik bir olaydır. Nur demek daha doğru olur. Ziya da değil de nur demek daha doğru olur. Manevi bir olay. Ruhanidir. Ruhani olması bakımından. En fazla Tanrı'nın nuruna mazhar olan altın nesildir. Böyle nesiller düşer düşer düşer, işte gümüş nesildir, tunç neslidir filan falan. Devlet hayatı, devlet yaşamımızın merkezidir. O dağdır. İnsanın, insanlığının çözülmesi devletin çöküşüyle kaim. Devletin içinde kötülük olup gayet tabii var. Zaten devletlerin nizamını, Frenkçesiyle rejimini sayarken bunları sıralıyor. Aristokrasi diyor, işte
timokrasi diyor.
Timokrasi diyor, demokrasi diyor, kakokrasi diyor, tiranlık diyor, şu diyor, bu diyor. Bunları sıralıyor. Bunlarda da, bu saydıklarında da kesin sonuçlardan bahsedemeyiz. Devlet de söylüyor bunları ama kanunlarda çok başka şeyler söylüyor. Bunlar
diyorlar. Hocam devletin kendisi kutsal değil değil mi Platon'da?
Tabii ki kutsal. Platon'da kutsal olmaya hiçbir şey yok.
Yani devleti mi kutsallaştırıyor? Hani o anlamda sormaya
çalışıyorum. Hayır. Hiçbir şey kutsallaşmıyor. Kutsal bizatihi kutsal. Madem ki her şey Tanrı'nın elinden çıkmadır. Tabiatı gereği.
Yani şunu demeye
tabiatı gereği kutsaldır.
Şimdi devletin gayesi dedik ya, esasen adaleti tesis etmek. Hatta bunun için birazcık da belki hani ekonomiye falan böyle birazcık sırtını dönen bir tavrı var Platon'un. Yani burada asli olan adaletin kutsallığı. Hani devlet bu adaletin kutsallığını, kutsal olarak...
Her kişinin bir derecesi vardır. Daha sonra yeni Eflatuncular sudur nazariyesi olarak tavsif etmişlerdir. Yani Tanrı'dan yayınlanan nur ilk başlangıçta yakıcıdır. Sonra dayanılır bir hal alır. Yakıcı halde bulunanlar onun dostlarıdır. Bahsettik ya, Theophilos. Ve bunlar neyin peşindedir? O nurun peşindedir. Hikmetin peşindedir. Onun keşidirler. Tutkunudurlar. O hikmetin. Burada artık bilgelikten öte bir şey var. Burada bir hikmet dediğimiz olay söz konusu. Sofya. O sofya zamanla tabii anlamlar değiştiriyor dedim daha önceki konuşmalarımda. Ustalıktır, el uzluğudur, şudur, budur. Ama Eflatun'da artık bilfarz büyük ihtimalle Pitagoras'ın etkisiyle burada hikmet, sofya, Tanrı'nın nuru, ilahi bir nur.
Arifler diyebilir miyiz? Hani şey olsun diye.
Hayır, hakim, arifin de üstündedir. İrfan sahibi kişi ariftir, bu irfanın da üstündedir. Buna erişmeye imkan yok. Bu ancak Tanrı sana bunu armağan eder. Yani bunda kulaç atmanın menzile ulaşma tabii var. Sen gayret edeceksin ama o sana veriyor bunu. Yani ben yan geldim, yattım. Bana o bunu verir nasıl olsa. Hayır. Sen buna hak edeceksin demeyelim de gayret edeceksin. Çünkü zaten hak kazanmışsın. Burada bir eşitlik falan yok.
Burada adalet var çünkü.
Evet, burada adalet var. Burada eşitlik yok. Yani niye Tanrı seni tercih etmiş de beni etmemiş? Bilmiyorum. Tanrı'yı sorgulayamazsın. Yok böyle bir şey. Neyse, şimdi onları geçelim. Ömrünün sonlarında, ölümüne yakın bir dönemde, demin dediğim galiba, bir düş görüyor işte, kuğu uçuyor filan falan, bu bir türlü yakalanmıyor Eflatun. Bunu daha geç devirde Eflatuncular naklederler bu hikayeyi. Eflatun'da şeyler de çok yer alır. Düşler, rüyalar. Çok yeri vardır. Ve daha ziyade ölümüne yakın. Bunlarda hep bu türlü adamlarda böyle bir şey vardı. Mesela Gautama Siddhartha'da ölürken filan işte çiçekler yağar üstüne. Eflatun da şeyinde o okulunun, akademiyanın bahçesinin bir köşesinde yatmış şiir okuyor. Ve o arada bir musiki sesi geliyor. Nereden geliyorsa. Ve o sırada çok güzel bir biçimde ölüp gidiyor. Bu olayda o ölümünden az önce olup bitmiş bir şey. Şimdi Eflatun'un asıl düşünce yapısı bu düşünde gördüğü kuğuda kendini temsil etmektedir. Yakalayamıyorsun. Tutamıyorsun. Tam kondu. Yakaladım dediğin anda gidiyor tekrar. Bu nedir? Bu onun getirdiği tartışma, felsefi tartışma ortamı söyleşinin yöntemidir. Diyalogosun yöntemi ne demiştik? Diyalektiktir. Diyalogca tartışmak diyebiliriz. Diyalektiğe. Diyalogca. Diyalektik diyalogdan çıkar. Esas diyalektik. Diyaloğun sıfatıdır. İsim haline getirilmiştir. Ve yöntemdir. O yöntemden de geçen hafta bahsettik. Bir araba yoluna benzettik. İşte içinde ne dedik? Çözümleme var, birleştirim var, tümden geliş, tüme gidiş vesaire.
Kıyas var dedik.
Ve nihayet Aristoteles bir de kıyası ekler. Şimdi bu nasıl bir şey? Gelelim biz şu diyalektiğe, bu yakalanamayan kuğuya. Birincisi, üç temel soru vardır. Nasıl? Neden? Nedir? Bu bir olayın işleyişini, yürüyüşünü verir. Frenkçesi ile söylersek mekanizmayı verir. Bu en temelidir. en temel soru budur. İleride göreceğiz Aristoteles'te bilimin temel sorusu budur. Doğayı incelerken en temel sorulan şey budur. Örnekleriyle anlatacağız bunu. Bunun bir üstü nedendir? Bizi neden etkiye götürür? Kausalite. Frenkçesiyle. Benim burada biter. Tabii buna bir de Aristoteles Nietzsche'ni ekleyecek. O şimdi kalsın bir tarafta. Bu soruların şahıdır. Soruların hakanıdır Türkçe söylersek. Metafizik bir sorudur bu. En son budur. Ama aynı zamanda en baştır.
Çocuklar hep nedir sorar, onu sormak.
En başta bu gelir. Çoluk, çocuk, neyse ne. Ne soruyoruz? Şimdi ilk defa ben bunu gördüm diyelim. Ne diyeceğim?
İlk defa gördüğünü.
İlk defa gördüm.
Bir şey diyemeyeceksiniz muhtemelen.
Yok, bir şey derim.
Bu nedir diye
sorayım. Bu nedir diyeceğim ya. Bu ya ne bu?
Ha, cevap anlamında bir şey diyemez.
Bu nedir? Beklediğim cevap ne? Metafiziktir. İlk buna verilecek cevap fizik değildir. Metafiziktir. Doğanın üstüdür. Ne diyeceksiniz? Bardak diyeceksiniz. Bardak diye bir şey var mı? Yok. Fizik bir cevap. Peki buna ben buna nasıl ulaştık biz? İnsanlar şu bardak lafına nasıl ulaştılar? Durduk yerde bize gökten yahut da Tanrı Adem'e işte bu bardaktır demedi. Biz bulduk. Buna baktık. Çocukta vardı. İşte demin söyledin. Çocuklar bizde ilk defa benimkiler masayı gördüler de oradan aklımda kaldı. Oldumdu galiba. Bu ne dedi? Yok, buna benzer bir şey. Masa dedi. Gitti. Biraz sonra. Bu ne dedi? Tabii ben çok gençtim. Ben genç olduğun ölçüde eblehsin. Yani kafan işlemiyor. Kafa işlemeyince de yani aklın kıt olunca duygular kabarır. Duyguları kabardığında kızarsın. E oğlum söyledim ya işte ya bu masa. Tabii çocuklar dehadırlar. Sen görmüyorsun, kaçırıyorsun. Ondan o göz oyunları yapan adam sanatçılar vardır. Tavşanın şey şapkadan tavşan çıkarır bilmem ne yapar falan. Öyle bir talebem vardı. O söylerdi bana. En istemediğim şey sanatımı icra ederken yakınımda çocukların olması. Hemen çakıyor manzarayı çocuk.
Peki merak mı bu çocuktaki?
Hayır, merak var tabii. Merak da var ama çocuk çok çabuk kapıyor, görüyor. Görüsü, yani zihin görüsü diyelim, çok güçlüdür yetişkine oranla. Yani büyüdükçe aptallaşıyor insan. Bir sürü bir şeyler giriyor, çöpler giriyor zihnimize ve bulandırıyor. Neyse, şimdi bu masa değil mi diyor. Evet, o da masa. Bunlar aynı şey değil ki. O da bir masa. Farklı şeyler bunlar. Çocuk yerden göğe haklı. Nasıl oluyor? Yani buna masa diyorsan ona dememen lazım. Buna dememen lazım. Şimdi bardaktan hareket ettik. Diyelim ki ben geldiğim yerde sadece çay bardağı görüyorum. Ve soruyorum, bu nedir diyorum, bana bardak diyorsunuz. Şimdi bardak bir küme olsun. Buna da büyük bir A koyalım buraya. Ve içine bu kümeyi oluşturan unsurlar. A, B, C, F, ne bileyim ben, Y unsurlarından oluşuyor. Ben bunu anlamaya çalışıyorum, şunu. Ne yapıyorum? Bu kümeyi, bu bütünü, gerçeklik hayatında var olanı unsurlarına ayrıştırıyorum. Çıkarıyorum bunları buradan. Teker teker bakıyorum, gözlemliyorum. Görülebilecekse görüyorum. Görülemeyecekse mikroskopla bakıyorum. Neyse. Bu yetmez ama. Burada bir başka bir çay bardağı daha var. Orada var, burada var. Bunu da alıyorum. Şu kümeye A üssü 1. Bu kümeye A üssü 2 diyorum. Bu unsurlara A üssü 1, C üssü 1, B üssü 1, F üssü 1, Y üssü 1. Burada da A üssü 2 buyuruyorum, B üssü 2, C üssü 2,
F üssü 2.
Diyelim ki F üssü 1 burada yok. Rastlamıyorum. Y üssü 2 var. Ve belki de burada bir fazla olsun, E olsun. Önce ayrıştırdım, çözümleme. Ne yapmam lazım? Birleştiriyorum tekrar. Bunları içten unsurları karşılaştırıyor. Kıyas. Dedik ya, Aristoteles'te kıyas da çıkacak. Kıyas var. Bir de dışarıdan da karşılaştırıyor. Başka örnekler de olabilir. Ne bileyim ben. A3'te falan olabilir. Neyse. Burada da bir şey, yeni bir şey var. Hepsi eskinin tekrarı var. 3 aşağı 5 yukarı bunları ben bardak belliyorum. Değişiklikler asgari ölçüde. Tabii bu lafım bilimsel değil. Bilimde tespitler nicel yapılırlar. Asgari, azami, oldukça, işte ne bileyim ben, nispeten filan, bunlar bilimin dili değil. Matematik dille tespit edeceksin. Ve sonunda ben bu farklılıkların azlığından ötürü bir bütünlüğe varıyor. Ve büyük A diyor.
Kesişimleri arıyoruz yani, değil mi?
Evet.
Küme diliyle.
Evet. Ne kadar büyük benzerlik varsa biçimde, yapıda. Dedim ya, hem biçimini hem de yapıyı.
İşlev de giriyor mu burada? Mesela bardak örtü.
Şimdi geleceğim ona. Dur, şimdi geleceğim. Daha gelmedim. Bunu bir bütün olarak tespit ettim ve buna bardak dedim. Sonra dönüyorum, dolaşıyorum ve bununla karşılaşıyorum. Ulan bu ne? Bu nereden çıktı? Mücahit de diyor ki, hocam o da bardak. Demin çocuğa nasıl diyordum? Bak, bunlar benziyor mu, benzemiyor. Bu çay bardakları benziyorlar. Neredeyse özdeş. Bununla karşılaştım ve soruyorum. Diyorum ki, lan bu ne ya? Bana bardak diyor. Arkadaş diyorum ya, bu bardak, buna bardak demişti. Buydu bardak. Bu nereden çıktı? Şimdi şu bardakla ilgili verdiğim bir tanım var, bir tarif var. Ha? Bu neydi? Sav. Tez. Öyle mi? Bir tarife vardı. Bu tarifin sağ olabilmesi için o söylediğimi her defa yeniden kanıtlamam lazım. Tanıtlamam lazım. Yani tabiatta olanlar tanıtlanırlar. Kafada olanlar, mantık, matematik, var olanlardan, varlıklardan daha doğrusu bahsettiğimizde ispat söz konusudur. Bunu tanıtlıyoruz. Deneye sürüyorum. Aynı sonuca varıyorum. Ben bir kere bu sonuca vardım, artık bir daha bunu denemeye hacet yok, yok. O kuğu her an gene uçup gidebilir. Sınanan, kanıtlanan inançlar, bilgi demiştik. Bunları tekrar tekrar sınayacaksın. Daha çok yolumuz var dik.
Hocam, ama bu sınav
galiba tükeniyor, şey, vaktimizi tüketiyoruz.
Tükettik.
Şunu bağlayarak bitireyim. Bu çay bardağına verdiğim tarif, yani savım, bunu içerecek mi? Bunu da sarıp sarmalayacak mı? Bu bir sorudur. Bu da bardak mı? Yani bu mudur? İşte bu savsa, bu da karşı savdır. Şimdi bunu ve benzerlerini benzer şekilde çözümleyeceğiz. Ayrıştıracağız, çözümlemeye tabi tutacağız. Onları bir kere kendi aralarında tokuşturacağız. Onların kendi içlerinde ligleri var. İçlerinde, liglerinde oynuyorlar. Ve ondan sonra bir de topyekün bir karşılaştırma olacak. Yani şunu çözümledik, bunu çözümledik, bunları kendi aralarında çözümledik. Ondan sonra bunları birebir karşıla karşıya getireceğiz. Bu ve bu tarif babın, tasvir babından ne kadar benzeşiyorsa daha büyük bir kavram öbeğinde yer alacaktır. Bu çay bardağı olacak. Bu da bilmiyorum ne bardağı, süt bardağı olsun yahut kahve bardağı olsun. Alafranga kahve bardağı. Bunlar kendi aralarında. Ama üst kurul, üst çatı bardak. Efendim iyi gecelerle huzurunuzdan ayrılıyoruz efendim. Podcast dinle.